Hazır mıyız? Bir sevgi kelebeği, bir pıtırcık kıvamında Yelda Hanım'la birlikteliğinize hazır mısınız? Bundan sonra bir sevgi kelebeği olacağım. Adeta akşam meltemi, ne bileyim, bir sonbahar esintisi. Sazlıklardan havalanan, neydi lan onlar acaba? Sazlıklardan ne havalanıyordu? Allah'ım, o tonu bozmadan hatırlamaya çalışan Yelda Hanım'la birlikteliğiniz Radyo Karavan'da başladı. Ama hala sazlıklardan havalanan turnalardı gibi sanki galiba. Ben de şu anda... Neydi lan sazlıklardan? Sazlıklardan havalanan diyordu İlhan İrem şarkısında. Ama ne diyordu acaba? Devamında İlhan... Hazreti Google, gerçekten senden yardım isteyerek hatırlıyorum. Çünkü niye? Son dakikaya yetişmiş bir şekilde programı kaydediyorum. Ondan sonra mıcıma. O yüzden de böyle gecikince de böyle bir konuşamıyorum. Ördek gibi miydi lan? Hakikaten mi? Turna daha güzelmiş ha. Abi böyle bir romantizm var mı ya? Sazlıklardan havalanan bir ördek gibi sizin. geliyor kaç. Sazlıklardan havalanan bir ördek. Ay, romantizminde ördekle olması. Ne bileyim, bilemedim ben şimdi. Zaten cuma akşamında neyin romantizminden bahsediyorsunuz Yelda Hanım? Niye siz böyle kendiniz gibi değil, çıtıp pıtıp filan peş makine? Ya bir tane durup taktı kafaya arkadaş. Durup durup sürekli olarak sorup duruyor. Agresif misin Yelda sen? Ne oldu? Bir sorun mu oldu? Menopoza mı giriyor? Menopoz o senin götüne girsin inşallah. Belki hepimiz hep birlikte rahatlarız ha? Ne dersin? Arkadaşım, senin gerçekten sorunun ne? Cidden merak ediyorum. Hani herhangi bir şekilde ya bu kadın benimle pek ilgilenmiyor. Dur bari saldırayım da en azından egomu tatmin edeyim diyorsun. Yoksa işte ne bileyim herhangi bir şekilde işlevsellikle alakalı bir sorun mu var ortada? Öyle bir sorun mu var ha? Ne var? Niye bunu yapıyorsun? Diyoruz defalarca, Allah Allah, oyun oynamayı sevmiyorum arkadaş ben. Öyle hiçbir yerde de ömrü hayatım boyunca oyun oynamadım. 40 yaşımdan sonra da eğilip bükülemeyeceğim, kimse kusura bakmasın. Alttan alan yerlerim bozuk benim. Herhangi bir şey yanlışsa, bir şeyin yanlış olduğunu görüyorsam benimki bozuk çalışmıyor. Ben bildim bileli çalışmıyor. Ara ara deniyorum. Ben de deniyorum. Ben de diyorum ki politik bir insan ol Yelda Hanım. Yap bunu. Yapabilirsin. O esnada içimden böyle bir... Böyle hani nasıl diyeyim ben size ya? Böyle mercimek çorbası yapıyormuş gibi düşünün kendinizi. Kırmızı mercimek çorbası yapıyorsunuz. Sonra arkasından böyle bütün malzemeleri koydunuz. O böyle yavaş yavaş kaynıyor. Düdüklü de yapmıyorsun ama normal tencerede yapıyorsun. O öyle kaynıyor. Siz diyorsunuz ki altını kısayım, ben böyle üstünü kapatayım diyorsunuz. Gidiyorsunuz içeriye. Kısık ateşte bile o böyle diye kaynıyor. Tencerenin dışına yemeğin hepsi bulaşıyor. Hatta işte pişirdiğiniz ocağa bulaşıyor o yemek. Ondan sonra lan ne yaptım ya, keşke biraz açık bıraksaydım şunu diyorsunuz. Ama yapmamışsınız işte. Düdüklüde de pişirmemişsiniz. Ki kaldı ki de düdüklüde pişirdiğinizde de, bunu hayata eğer uyarlayacak olursak, bir yemeği düdüklü tencerede pişirdiğinizde ne oluyor? O kendi içerisinde böyle şişiyor. Patlama noktasına geliyor. Ve eğer sen dışarıdan müdahale edersen patlıyor. Kim bilir şu anda Radyo Karavan'da Yelda Hanım'ı dinleyen sevgili en bir şahane... Ya o kadar da şahane demeyelim lütfen Yelda Hanım. Abartmayalım isterseniz. Ama içlerinde güzelleri var be. Var yani, ben biliyorum onları. O yüzden yani. Bir iki tane dongoz var, onu da biliyorum da o ayrı da. Ama içlerinde güzel olanları da var. O en bir şahane olanları filan. Onları şey tutuyoruz böyle... Düdüklü tencere diyorduk. Ha, düdüklü tencerenin içerisinde. Ha, diyordum ki düdüklü tencere demiyordum. içerisindeki demiyordum. O bölümü geçmiştik. Düdüklü tencere muhakkak herkesin evinde bir kez patlamıştır. Hiç mi patlamadı? Hiç mi yoktu? Kalmadı mı? Hiç mi kaldı? Mutlaka ya. Bizim evde bile patladı ya. Böyle şey nedir onu da yıllarca söylenip duruyorduk. Hani herkes evde düdüklü pencere patladı, mutfak mahvoldu falan şeklinde. Bizim evde de patladı. Ve ben mutfaktaydım ya. Vallahi hiçbir şey yapmam. Yemin ederim hiçbir şey yapmam. Yemin ediyorum bak, yemin ediyorum hiçbir şey yapmadım. Su içmeye gittiydim. Annem keşkek yapıyordu. Ondan sonra o alüminyum döküm düdük tencereler var ya, çelik olanlar çıkmadan önceki en tehlikeli olanları. Ha işte o böyle diye. Ananı. Öyle kaldım. Her tarafım tabii ki keşkek oldu. Çok lezzetliydim o gün, inanır mısınız? Çok şahane. Tabii ki sonrasında doğal olarak sevgili anacığım, bu önce benden şüphelendi. Sonra arkasından bir bak. Ulan insan bir önce... İşte böyle işte ya. Bazı anneler falan da böyleler. Bir neslin annesi böyle. Ne oldu diye sormaz. Seni önce suçlar. Tamam, bizimki de öyleydi. Önce seni suçluyor. Hatta çocukken ben bir kere böyle başımdan aşağı kaynar suyu dökmüştüm. Ondan sonra onda da şeydi. Kaçtı, ilkokul 1'de filandım. Böyle yere yatmışım halının üzerine. Çizdiriyorum deftere. Öğretmen ödev vermiş. Ben de yetişeceğim. Öğrenciyim. Tamam, ondan sonra hocama o ödevi yetiştireceğim. Bir saniye, çok özür dilerim. Suyumu içmem lazım. Boğazım kurudu çünkü. Bir de zamanda az durdurup başlatamayacağız. Neyse, ben böyle çizdiriyorum. Kış. Neyi çizdiriyordum ya? Harfleri mi çizdiriyorduk artık yapıyorsak? Ondan sonra hocama annem böyle içeriden seslendi. Yatak odasında artık neleri düzeltiyorsa, o tıttırı vıttırı bir şeyleri düzeltirken ablama bağırdı işte şey diye. Ocağın üzerindeki kaynayan çaydanlığı al, şeyin üzerine koy, sobanın üzerine koy diye. Ben böyle ablama bakıyorum, annem sana seslen. Hayır, sana seslen dedi. Ya dedim, bana niye seslensin, ben daha 7 yaşındayım ya, niye benden böyle bir şey istesin yani filan diye. Ablam inat etti, sana seslendi diye. Ben de tabii ki her zamanki tavrımda diyerek kalktım yerimden. Çünkü çok önemli bir şey yapıyorum o esnada. Önemli bir matematik sorunsalını çözüyordum. Hayır be, çizdiriyorduk işte. Harf çizdiriyorduk. Ondan sonra kalktım böyle gittim. Ama tabii boy yetişmedi, uzunduk ama o kadar da değildik netice itibariyle. Bir de arka ocağın en arkasındaki gözüne koymuş. Oradan böyle ayaklarımın üstüne tırmanarak aldım çaydanlığı. Sonra onu ocağın şeyin sobanın üstüne doğru götürme hamlesini gerçekleştirirken bir güzel bunu başımdan aşağıya döktüm. İnanır mısınız? Allah, öyle güzel bir yanıştı ki o. Hop, yüzüm bir kısmı gitti. Annem gelir gelmez ilk tepkisi oldu. Sen ne yapıyorsun? Niye onu yapıyorsun? Ben sana mı dedim? Ulan yanmışım orada. Sen niye bana ben sana ne yapıyorsun diye soruyorsun? Yanmışım işte yani. Tabi ondan sonra hemen hastane bilmem ne filan peşmek. Ay ne günlerdi, ne günlerdi. Sevgili Sevgi Pıtırcığı Radyo Karavan dinleyenleri, Yelda Hanım'ın en bir şahane dinleyenleri, inanır mısınız? Tam da güzel bir şarkıyı ulaştırmanın vakti geldiyse demek. Bu akşam dışarıya çıkmamış olanlar içindi bu. Yok, biz arşivden dinleyeceğiz. Ne dışarısı ya? Şu anda biz var ya, yemin ediyorum atasında arşive atılmış, oradan dinliyoruz diyenler de. Allah da bittiği gibi yapsın. Kime yapıyoruz lan biz bu programı acaba? Kime yapıyoruz? Bir Sevgi Pıtırcı, bir şiir tadındaki Yelda'nın tüm hızıyla devam ediyordu. Az sonra. boşaltan, gerzekalı insanlarla uğraşmaktan fena halde yorulmuş olan Yelda Hanım'la birlikteliğiniz Radyo Karavant'a devam ediyor. Evet, yine anılara doğru bir yolculuk gerçekleştireceğiz sizlerle birlikte. Siz tanık olmadınız tabii ama ben anlatayım. Buyurun, anlatıyoruz. Yıllar önce çalıştığım bir tane radyoda. Şimdi dediler ki haberler vaktinde girecek. Yani en fazla 30 saniye önce, 30 saniye sonra. Reklamlar öyle. 30 saniye önce, 30 saniye sonra girecek dediler. Tamam peki. Ama playlisti ben oluşturmuyorum. Orada da bolca müzik çalıyor ve elimde bir playlist var. Şarkıların yeri değiştirilmeyecek. Ne yapayım, götümle trompet mi çalayım acaba bunu vaktinde girmek için? O zaman sen ayarla gerizekalı. Yani hem orada müzik direktörü olarak görev yapıyorsun. Saat saat ayarla, işin adı ne? Sabahtan akşama kadar yapman gereken mevzu bu, onu ayarlamak. Her şeyi tam vaktinde oturtmak. Ama gün içerisinde reklam değişikliği oluyor. Zaman değişimi. Ha tamam, o zaman şarkı değiştirebilirsin peki. Kısa şarkıları koyabilirsin çünkü zaten uzuyor. Reklamlar yüzünden zamanın dışına taşıyor. Ben de bir tane işte neydi ya, bir Sezen Aksu şarkısı koydum. 2-2,5 dakikalık falan bir Sezen Aksu şarkısı koydum. Hemen geldi bu müzik direktörü, artık onun ne gibi bir hatırası varsa o şarkıyla alakalı. Muhtemelen öyle bir durumdur çünkü. Ya da biz öyle şarkıları koymuyoruz lütfen yani. Şimdi bu şarkı çok eski. O yüzden o şarkıları koymuyoruz. Aynen böyle konuşan bir insan. Yani hani neyi bekliyorsun? 2 dakikalık yeni olan bir şarkı varsa buyur onu koyayım. Ama bu şarkı çok eski. Eksi. Peki dedim, yani bir önerim var mı? Gerçekten o öneriyi alayım. Çünkü elimizde recurrent denilen bir kategori vardır radyolarda efendim. Şimdi current denilen kategoride olanlar hit olan, boku çıkarılan şarkılardır. Ondan sonra böyle yarım saatte bir, bir saatte bir duyarsınız. Her radyo frekansını değiştirdiğinizde mutlaka o şarkıya gelirsiniz, inanır mısınız? Neyse, bu recurrent kategorisinde olan şarkılardan bir tanesi ve fakat kendisi de zaten çok eski olanlardan, sadece 1980'lerden yahut 70'lerden değil de 90'lardan bir şarkımız. Çok da severim. Ayşegül Ardınç'ın bir şarkısıydı. Mesela onu çalabilirsin. Dedim ki yani her seferinde aynı şarkıyı koyup duruyoruz. Dalga geçmek gibi bu artık, hani orada radyonun başında oturan insanlarla ve üstüne üstlük. Hani Sezen Aksu şarkısı. Öyle ya da böyle herkesin hayatında bir Sezen Aksu şarkısı vardır arkadaş. Yok diyenin alnını karıştırırım ben. Ve hatta hani Sezen Aksu'nun özellikle son yıllardaki söylemlerinden dolayı bazı gruplar ona karşı trip atmış olsalar da, her zaman bu konuda şunu savunurum. Taban tabana dünya görüşü olarak zıt bile olsam, ya yaptığı işle dünya görüşü benim için hiçbir anlam ifade etmiyor. Gerçekten yaptığı işe bakarım. Dünya görüşü başkadır. Katılıyorumdur, katılmıyorumdur. O başka bir mevzudur. Ki onun altında yatan sebepler de başka, onları da biliyorum ama hani herkesin dile getiremediği mevzulardan bir tanesi. Neyse. Dedim ki hani ya dedim Sezen Aksu, yani netice itibariyle hani herkesin bildiği ve duyduğunda aa böyle de bir şarkısı vardı Sezen Aksu'nun aa diyece. Hani öyle birisidir sonuçta, özellikle Türk pop müziğinde, popüler müzikte. Türk popüler müziğinde. Hafif. Neydi? Türkçe sözde hafif batı müziğinde. Yok yok, şaka şaka, onda değil tabii ki. Ama Türk pop müziğinde Sezen Aksu'nun belli bir yeri var yani. Önünde artık kimse inkar etmeye kalkmasın. Ondan sonra bu böyle döndü götünü bir hışımla. Niye? Çünkü ona mantıklı bir açıklamada bulunuyorsun. Ve onun seni dinlemeye tahammülü yok. Çünkü o cücük beyniyle daha fazlasını düşünemiyor. Ondan sonra çok fevri davranıyorsun falan deyip stüdyodan çıktı ama hani dışarıdaki insanlar duyuyorlar. Şovunu yapıyor oradaki insanlara ve insanlar şunu görüyorlar. İçeride bunlar kavga ettiler. Bu adam sinirlendi. O sinirle çıktı. Halbuki ben gayet sakin bir şekilde söylüyorum. Çünkü yani hani senin önerdiğinle bunun arasında hiçbir fark yok, kaldı ki bu daha çok bilinen bir şey. Evet, Alim Allah da güzel bir şarkı olabilir ama bu daha çok bilinen bir şey. 2 eşittir 2. 4. daha fazla insanın eşlik edeceği bir şey. Hoşuna gideceği bir şey. Yok, bu böyle bağırarak gitti. Tabii diğer radyolarda bulunan, 3 tane falan var radyo yan yana. Diğer radyolarda bulunanlar hemen kafalarını döndürdüler. Oo, ya daha gene böyle bir durumla karşılaşıyorum yalnız ben sürekli olarak. İnsanlar böyle patlıyor, patlıyor, patlıyor, patlıyor. Önce sokuyor, sokuyor, sokuyor, sokuyor lafını. Sonra patlıyor, gidiyor. Ben böyle kalıyorum. Nayel'da hırçın uysuz peki. Yutar mıyım bunu? Altta kalır mıyım? Ortalıkta böyle ben fevriyim. Yelda böyle fevri, şöyle fevridir filan feşmekan diyerek sen böyle oradaki diğer angutlara da gösterirsen ben Yelda olarak durabilir miyim acaba? Hayır. Ofis bölümüne geçti arkadaşımız. Hemen sakin bir şekilde gittim. Masasının karşısında durdum. Elime diğer masada bulunan bir tane playlist grubunu, kağıtları aldım ve pat diye yere attım. Böyle kaldı. Herkes kaldı ofisteki. Bak dedim, fevri davranmak budur. Eğer sana temsil olarak göstermem gerekiyorsa. Öyle değil, böyle fevri davranılır. Yani egonu öttürmeye çalışırken saçmalıyorsun. Saçmalarken de benim sinirimi tepeme çıkar. Ama işte tabii orada benim aslı yapmam gereken neydi? Bu böyle bağırıp bağırıp gidecekti. Suç onun üzerine kalacaktı. Ben mağduru oynayacaktım. Ama hayır, ben oynayamıyorum işte. Yamamıyorum. Elim de patlıyor. Görsel olarak insanlara gösteriyorum bunu. Yahut ne bileyim, üniversitedeydim. Ay, çok gıcık bir öğretim görevlisi bir hocamız vardı. Ondan sonra araştırma görevlisi, pardon, henüz doktorasını alamamış bir araştırma görevlisi. Yaşıklıdan da bir adam ama nasıl kendini beğeniyor? Ay, nasıl kendini beğeniyor? Küçük dağları bu yaratmış yavrum, yavrum. Ve okuldaki bütün taptaze öğrenci kızlarımızın hepsi buna aşıklar. Öyle böyle değil ama. Ve o da o egoyla kasım, kasım, kasım diye yürüyor. Yani bütün adımlarından kasım sesi çıkıyor. Ve lanet gelsin, laboratuvarda bu araştırma görevlisi benim bütün deneylerimde başımda. Benim olduğum grupta başımda. Allah kahretmesin seni. Allah tependen baksın seni inşallah yani. Allah seni bildiğim yaptı. İnsanı sevmediği ot burnunun dibinde biter mi? Bitiyor. Bitiyor. Adını da anımsamıyorum. Sadece şu olayı anımsıyorum. Ne deneyi yaptığımızda bak. Bak, onu bile anımsamıyorum. O kadar. Yaylardaki potansiyel enerji miydi? Hatırlamıyorum ya. Neydiyse neydi işte. O kadar hatırlamıyorum. Ama herif o kadar gıcık oldum ki. İki de bir gelip şey yapıyor ve bu tarz heriflerin en büyük sorunu şu. Herkes onu beğenirken karşısındakini aşağılayarak konuşur. Onu küçük düşürmeye çalışır ve bundan beslenir. Bu da aynısını yapıyor sürekli olarak. Bir de zaten laboratuvar dersine giren bir araştırma görevlisi ve onun iki dudağının arasında senin o deneyi yapabilmen. Çünkü Hacettepe'de deney setupları yeterli olmadığı için sen öncesinde bir sözlü sınava tabi tutuluyorsun. O sözlü sınavda bildiğini eğer bu insanlara ispat edersen deney yapmana izin veriyorlar. Ve kodumun herifi, sürekli onunla karşılaşıyorum. Her şeye, laboratuvar dersine girerken şu haldeyim. Allah'ım, ne olur bu gerizekalı değil. Hayır hayır filan şeklinde. Ki normalde her setuptan bir araştırma görevlisi sorumlu. Ay lanet gibi. Bu herif herhalde 3-4 hafta boyunca her setup'ı değiştirdi. Ay, en sonunda artık böyle bana geldiler. Ciddi geldiler yani. Ekip üzerime geldikçe geliyor. Derdi ne bilmiyorum. O anda anlamıyorum derdinin ne olduğunu. Ondan sonra bir şey oldu deneyi yaparken. Bu geldi, benim sinirden ellerim titriyor artık. Yani gitse de başımdan ben şu deneyi yapsam. Çünkü deney öncesinde gerçekleştirilen sözlü sınavda bayağı üzerime geldi. Karşılığını aldı, durdu, atamadı. Yani hani o deneyi yaptırmak durumunda kaldı. Ondan sonra ama uğraşacak, bir şeyle uğraşacak yani. Her seferinde de bir kendine şey seçiyor, kurban seçiyor. Tabii bende enerji artık nasıl şeyse ben kurban bulaşsın mı bana filan diye bir enerji mi fışkırtıyorum ne yapıyorsam. Geldi tepemde durdu. Ben de işte ellerim titriyor sinirden. Ondan sonra Herifteki özgüvene bak. Şöyle dedi.
Ne oldu? Beni görünce çok mu heyecanlandın da ellerin titriyor?
Ölür müsün, öldürür müsün? Adamın derdi buymuş meğerse yani. Herkes ona hayran ve aşık bir şekilde baksınmış da Yelda bakmıyormuşmuş. Bütün derdi buymuş meğerse. Tabii ki ben de şey dedim, dünyadaki tek erkeksiz kalsanız kuvvetle muhtemel heyecanlanmayacağım. Fena halde sindirimi bozuyorsunuz. Ne mi oldu? Tabii ki si o deneyden bırakıldım. Aksan olabilir miydi? Ama bu da edildi ya. Hani sorsan, görsen o dönemki tipimi, gerçekten üniversite yıllarına ait fotoğraflara bakıyorum. Allah'ım ya, bildin. Yani 90'lar çirkin. Vallahi çirkin. Saçlar falan yeni. Böyle lisedeyken falan kısa da ondan sonra yeni uzamaya başlıyor falan böyle. Ne bileyim, böyle oğlan çocukluğundan kadınlığa doğru geçiş dönemindeyim. Hakikaten ama yani. Ama adamın ego var, ego. Anladınız mı? Yani hani senin nasıl göründüğünle falan alakalı değil mevzu. Adamın egosu var. Ve sen ona bakmıyorsun. Nasıl olur da ona hayran olarak bakmazsın. Kodumun gerzekleri. Ama hep bunların suçlusu kadınlar. O ayrı. O zaman da bizim dönem arkadaşlarımız sürekli buna şöyle bak. Ay yakışıklı. Yakışıklı geçiyor. O yüzden zaten herif kasım, kasım diye basıyordu bütün adımlarının hepsini. Oh. Öyle ya. Ne çektim arkadaş ben ya. Ama değişemeyeceğim. Dilimin ayarı yok. Kusura bakmayın yani. Hiçbir yerde hiçbir şekilde alttan alamıyorum. Benim alttan alan yerlerim acıyor. Acıyor, vallahi acıyor yani. Bir şey yanlışsa ve doğru değilse, bunun yanlış olduğunu ve doğru olmadığını ben beni bildim bileli söylüyorum. Oyun oynayamayacağım. Alışmışsınız siz oyun oynayanlara da. Oynayamayacağım, kusura bakmayın arkadaş. Ben böyleyim.
Pretend you're bored.
yastıklardan havalanan bir ördek gibiydi adeta sesim bu akşam radyo karavanda. Yelda Hanım'ı dinleyenler hemen fark etmişlerdi. Ne oluyordu Yelda Hanım'a son zamanlarda? Neden böyleydi? Ay ne bileyim, merkürümü geri gidiyor, koduğumun merkürümü. Hep bir bahane bulma temayili, ne oluyor ya? Ne oluyor? Neden yani hep aynı elbisenin, kıyafetinin içerisinde olmak durumundayız arkadaşlar? Okul önlüklerinde neden balinleriz olmak zorundayız? Neden? Biri bana bunu söyleyebilir mi acabası? Zaten kalmadı yerden okul önlükleri de. O da ne acayip bir şeydi değil mi? Okul önlüğü. Önce siyah önlükler böyle. Acayip değil esasına bakacak olursanız. Benim çok da desteklediğim bir şey. Bütün özellikle ergen yaşta olanların aynı kıyafeti giyiyor olması. Yani buna şey nedir onun adı? Özgür düşünce, bittiri bittiri filan feşmeken gibi bir şeylere karşı insanları köreltiyor, tek tipleştiriyor filan diye düşünen çok fazla insan olabilir ama öyle değil arkadaş ya. Öyle değil. O dönemden hepimiz geçtik ve hala da aynı şeyleri yaşamaya devam ediyoruz. Komplekslerimiz var. Ve komplekslerimizin en fazla şekillendiği dönem de o dönem. Ya bak, aynı önlüğü giydiğin dönemden bahsediyorum. Ben kendi içimde yaşadıklarımı anlatayım. İşte nedir? Tuhafiyeden gidiyorsun, o önlüğü alıyorsun. Eskiden tuhafiyeler vardı. Bilmem ne mağazasına gidilmiyordu arkadaş. Tuhafiyeye gidiliyordu. Hele ilçelerde falan öyle. İllerde de muhtemelen öyleydi. Ondan sonra AVM'lerin falan hayatımıza girmediği, geride bıraktığımız 1000 yıldan bahsediyorum. Ondan sonra böyle TRT radyosunu açıp FM bandında yayın yapmıyorlardı o zamanlar, inanır mısınız? Orta dalgada yayın yapan TRT radyosunu açıp okul önlüklerinde balinleriz, okul formalarında balinleriz, balinleriz şarkısı böyle beynine işliyor. Şimdi ondan sonra işte parası pulu olan gidiyor. Şey yapıyor, nedir onun adına, marka olan önlüklerden alıyor, olmayan ucuzca olanlarından alıyor ama esasında hani durumu vakti gayet yerinde olanlar gidip güzel bir kumaş alıp o kumaşla özel olarak önlük diktiriyorlar evlatlarına. Fakat nereden bilsin o yaştaki Yelda Hanım bunu yani. Diktirmek saçma, hazırı varken neden hazırı olmasın, halbuki garson boysun değil mi? Yani normali bu, diktirilmesi gerekiyor. Çünkü sana uygun olması gerekiyor. Çünkü sen standartın ötesinde gidiyorsun sürekli olarak. Senin yanında insanlar cücük cücük kalmaya devam ederken sana olmuyordu. Onda bile hani kumaşa takıp böyle onun kumaşı daha parlak, benimkisi niye bu filan. O yüzden ben önlük mevzusuna karşı değilim. Mesela özel okullarda, kolejlerde hala devam ediyor bu forma mevzusu ve kesinlikle en doğru olanı bu. Çünkü ciddi bir kompleksi dönem yani o dönem ve bir şeylere sahip olmak olmamak. Ya bir tane silgi yüzünden bile kompleks hissedebiliyor insan o yaşlarda. Ve anne babayı ciddi anlamda zordum. Hele anne babada da bir aynı zamanda kompleks varsa, defekt varsa o çocuk var ya, anne babayı elinde parmağında oynatır da oynatır ki yapıyorlar, görüyoruz. Sürekli olarak onların her istekleri yerine geliyor. Ve şeyler yani hani nasıl söyleyeyim size, hayır cevabını manipüle edebileceklerini biliyorlar. Ve bunun üzerine çok güzel bir şekilde gidiyorlar. Anne baba da zaten yani genellikle orta hali bir ailenin çocuğuysa ya da zengin bir ailenin bir çocuğu bile olsa, anne baba gene de şey yapmıyor. Öyle bir dönem vardı ya. Hakikaten öyle güzel bir dönem vardı yani. Ben mesela çocukken anlayamazdım bunun ne olduğunu, büyüyünce algıladım. Sonradan farkına varıyorsun bunun. İşte mesela oyuncağın var, ondan sonra anlamacıma. Fakat senin mahalledeki arkadaşlarının o oyuncaktan alma ihtimali yok ailesinin. O yüzden annen sana diyor ki kaldır onları. Niye? Evladım kaldır şimdi, anası babası alamaz, kötü durumda kalır bilmem ne falan. Sen de istiyorsun ki onlarla birlikte oynayayım. bilmem ne. O öbür tarafta şunu diyor. O burada oynayacak. Eve gidince de üzülecek. Sahip olmak isteyecek. Anne babasına şey yapacak. Zorlayacak. Ondan sonra onları alamayacaklar. İyice hani zıvanadan çıkacak durum falan diye. O onu düşünüyor. Sen diyorsun ki anam benim ama oyuncağım var ya. Birlikte oynayalım. Gösterme derdim de yoktu benim. Vallahi gerçekten hani çok ciddi söylüyorum. Hatta sevmediğim bir şey olursa parça pinçik ediyordum yani. Hiç göstermeyle alakalı bir durum değildi. Tabii annem saklıyordu bunları. Sonra ben bir yerden bulup çıkartıyordum. Oynuyorduk, ediyorduk. Kırılıyordu, ediyordu bilmem. Benim umurumda değil. Biz birlikte oynuyoruz çünkü. Onun keyfini çıkartıyoruz. Fakat sonra işte diyorum ya anlıyorum. Çünkü senin sahip olmandan ama onun sahip olma ihtimalinden o gerçekten mutsuzluk duyuyor ve istemsiz bir şekilde onu kırıyor. Ona zarar veriyor. Ve yani senin de daha sonra onun ona sahip olmanı istemiyor. Annemin bunu düşündüğünü zannetmiyorum hani. O daha ziyade diğer tarafı düşünerek hareket ediyordu. Ama hani ben şey yaptım, evet lan böyle bir durum vardı yani filan diye. Ondan sonra o yüzden karşı değilim arkadaş ben ya. Diktatör olursam da vallahi yemle diyorum. Moda dünyasını yerle bir edeceğim. Vallahi moda filan yok. Yok bitti yeter. Zaten temcit pilavı gibi sürekli pişirip her bir şeyi tekrar karşımıza çıkarıyorlar. Yok 80'ler, yok 90'lar, yok 70'ler, yok 60'lar, yok 50'ler filan derken. Yeni bir şey de yok. O zaman ben karar vereceğim. Bir Kim Jong-un'dan neyim eksik Allah aşkına? Neyim eksik? Adam saç şeklinde bile karar veriyor yalnız arkadaş ya. Kadınlarda da erkeklerde de. Hayır seçilen şekillere bakıyorum. Allah için yani. Yok o kadar da kötü bir diktatör olacağımı zannetmiyorum. Saç şekillerinize karar vermeyeceğim ama inanır mısınız kıyafetlerinize evet karar vereceğim. O komplekslerinizden sıyrılmanı... Yapma. Çünkü o zaman başka bir şey çıkar ortaya. Bak adam ne diyor? Benim gibi düşüneceksin diyor. Benim istediğim gibi yaşayacaksın. Ben neyi doğru diyorsam o doğrudur diyor. Sonra arkasından enteresan ve ne yazık ki kötü şeyler yaşanıyor. Sıyırdık mı hep birlikte kafayı kırdık. Vallahi kırdık. Tek bir ricam var sizden. Hepimiz böyle söylenerek böyle artık aklımızın son kırıntılarıyla sosyal medyaya bakıp bir şekilde bir şeyler öğrenmeye çalışıyoruz. Yıldık mı? Yıldık. Çünkü çok ciddi bir bilgi kirliliği var. Ciddi anlamda bir bilgi kirliliği var. Yani mesela neyde yaşandı? Suriye'deki ilk iç savaş çıkarıldığı dönemlerde bazı görüntüler paylaşılmıştı. Bize de televizyonlarda falan paylaşıldı. Fakat sonra ortaya çıktı ki o görüntülerin esasında Meksika'da işte Honduras'ta bilmem nerede filan feş mekanda olan görüntüler. Niye? Çünkü hani renk olarak birbirine yakın. Hop oradan bunu buraya montajı orada böyle oluyormuş filan diyerek. Önce bir algı operasyonu gerçekleştirildi. Sonra yavaş yavaş işte dışarıdan müdahaleler. Adını anmak istemediğim o terör örgütü. Ondan sonra mecima. Yok bu bizde yapan değil. Suriye'deki ve Kuzey Irak'taki terör örgütünden bahsediyorum. Ne terör örgütü ama bu da şey gibi. Nedir onun adına? Vakti zamanında Afganistan'da yapılan kurmaca terör örgütü gibi. Yani bir miktar bu tarz şeyleri okumuş etmiş filan insan olarak aşağı yukarı çözersiniz ve bunun buraya geleceği de gayet biliniyordu. Ama ne oldu? Şimdi mesela Suriye'dekiler sürekli olarak bir yerlere gitmeye çalışıyor. Yeni mi oldu bunlar? Hayır yeni olmadı tabii ki. Hep vardı. Hep olmaya devam ediyordu ama artık bunlar gösterilir hale geldi. Yoksa hep vardı yani kaç yıldır. Bunların hepsi yaşanıyordu. Ama gösterilir hale geldi. Niye gösteriliyor derseniz eğer. Niye mi? Çünkü daha büyük bir oyunun maalesef oynanması gerekiyor ve onun içinde bir tarih var. Ondan sonra mecuma neydi o grubun adı? OECD üyesi ülkeler miydi? Yok. G8 bir araya gelecekler. Ondan sonra ak göt, kara göt ortaya çıkacak.
O da bu ay içerisinde gerçekleşecek. Dur bakalım ne olacak. Vallahi bilmiyorum. Dur bakalım ne olacak ama sizden sadece tek bir talebim olabilir. Sahiden her şeyi sorgulayın. Ondan sonra amacıma her şeye bir bakın. Her şeyi lapin gibi atlamayalım. Buna ben de dahilim. Ondan sonra amacıma işte bir şeyleri paylaşırken, özellikle birçok fotoğrafı paylaşırken sahiden gerçekliğini araştırmak gerekiyor. Çünkü çok büyük bir oyun var. Yani bu sadece Türkiye açısından geçerli olan bir oyun değil. Bu coğrafyada oynanan büyük bir oyun var. Bundan 10 yıl, yaklaşık 10 yıl öncesinde falan başlamış. Daha öncesinde doğmuş ama 10 yıl öncesinde başlamış. Arap Baharı ile birlikte startı verilmiş olan ve hali hazırda hala devam eden. Ama Türkiye'nin garip bir dinamiği var kendi içerisinde. Bunun hani Libya'daki ya da diğer ülkelerdeki gibi, yani Arap Baharı'na maruz kalmış olan diğer ülkelerdeki gibi hızlı bir şekilde çözülme gerçekleşmedi. Bu Türkiye'nin kendi dinamiğinden kaynaklanıyor. Çünkü herkes bir tarafından kendi doğrusunu görüyor. İşin komik olan tarafı, kendi dinamiğine bakarken, hani herkes kendi dinamiğine bakarken doğru olan, o ortak bir nokta var kesişilen. O sahiden çok enteresan, garip bir taraf. Gören görüyor. Ben buradan özellikle anlatmayayım. Bakıyoruz bakıyoruz. Bakmayın her şeyin goy goyunda olduğumuza. Şarkıları ulaştırıyoruz Yelda Hanım. Cuma akşamında ama yani. Ne yapayım ya? Canım çekti. Azıcık bir miktar bir kuble. Ne var be? Adam Şirin değil diye mi? Yelda diye mi ben konuşamayacağım? When every color lost its tone. Broken heart, you're not alone. You better hide or buy no claim. The former foe became your friend. Don't let those losers win again. You better run or buy no man. Our greatest secret never told. The rainbow cold. 'Cause I look to the east and I look to the west, and now this my lucky star, this my lucky star. I'm invisible, visible, invisible. Oh, oh. So I bow to the priest and I wake the possessed, and now this my lucky star, this my lucky star. I'm invisible, visible.
To the east and I look to the west and I miss my lucky star, miss my lucky star, I'm invisible.
Neden aynı şeylere küfrederken nasıl oldu da geldik bugünlere? Küstahlık. Öyle güzel, öyle acayip bir şey ki küstahlık. Vallahi öyle böyle değil ya. Her bir boku ben biliyorum. Benden daha fazla bilen yok. Salak. Şak. Ben senden daha fazla biliyorum. Sen kimsin lan? Oh, şiştik değil mi? Zaten şişmekle meşgulüz ya. Davul olduk. Davul valla. Sahiden davul olduk yani. Boşver Yelda Hanım ya. Bir cuma akşamında zaten batacaksak da batacağız yani. Yalnız çok enteresan bir süreç ya. Yani herkes birbirine sürekli olarak aman dikkat et, aman şunu yapma, aman buraya giderken bunu etme, oraya gidersek benim rengim de şöyle, ben biraz esmerceyim. Ya, bu ne biçim bir korku ya? Bunu daha geçen gün duydum. Yani hani polis bir arkadaşım bana söyledi, aman dikkat et dedi. Bu nasıl güzel bir korku cumhuriyetidir arkadaş. Herkes birbirine karşı sürekli olarak ön yargıyla davranıp duruyor. Oo, iller bazında falan da birbirimize karşı ayrışmış durumdayız. Alınganlıklarımız had safhada, inanır mısınız? Yozgat'ta bir tane salak, hakikaten salak, öyle kendi kendine gitmiş oraya yazmış. Bütün Yozgatları aynı kefeye koymak oldu canım. Başka bir derdin, başka bir arzun var mı senin? Bütün Çorumlulara sizden adam çıkmaz demek gibi bir şey. Ama bir tane var benim tanıdığım. Hakikaten adam değil o ayrı. Mesela üniversiteden bir arkadaşım vardı, Alev. Vallahi moskito. O gayet iyi bir insandı. İyiydi ya, iyiydi. Hakikaten güzel bir insandı. Ya da ne bileyim işte benim kuzenimin kocası. Gayet güzel. Hazza beyefendi bir herif. Ondan sonra macuma. O yüzden böyle genellemelere karşıyım bu hayatta. Ben de bununla büyüdüm mesela. Amasya'nın ilçesinde değil mi? Bizim orada şöyle bir laf vardır. Gümüşhacı köylüyüm. Ondan sonra macuma tren olmadığı için öküzün trene baktığı yerine bağlayayım falan der Merzifonlular. Merzifon'da da çok fazla eşek vardır işte. Ondan sonra senin merkepin adını tuttu. Merzifonlu falan denir. Hatta böyle bir şey vardır. Ne onun adına işte Samsun'a mı Amasya'ya yani ile giderken bir otobüste arkada Gümüşhacı köylü oturuyor, önde Merzifonlu oturuyor, ondan sonra koltukta ikisi arka arkayalar, sonra işte böyle tren rayının oradan geçerken Merzifonlu dönüyor şey diyor Gümüşhacı köylüye, bak diyor seninki geçiyor diyor. Gümüşhacı köyde dönüyor Merzifonlu'ya, diyor ki kulaklarını çek de göreyim. Böyle atışırlar yani yıllardır. Hiçbir şekilde bu tarz şeylerden de herhangi bir şekilde alınganlık hissetmedim. Zaten ana tarafım Merzifonlu, baba tarafım Gümüşhacı köylünün arasından dussam elimde kalıyor arkadaş. Onlar da sürekli zaten memleketleriyle alakalı olarak birbirlerine giydirip dururlardı. Atıyorum işte mesela sandalye şey yapar. Böyle yerine oturmazsam sandalye diyorum masa, yerine tam oturmaz. Ondan sonra mecbur şuradan bir merzifonlu ver de koyalım masanın altına der. Öbürü oradan hayt hacı köylüyü koyalım odaya. Böyle laf sokup dururlar. Ama en sevdiğim şeydir. Bizim memleketle alakalı yani Gümüşhacı köyle alakalı. Eskiden hani bu hazır giyimin olmadığı dönemlerden bahsediyoruz. Geride bıraktığımız bin yılın ortalarında 50'ler 60'lar falan öyle bir dönem. Ondan sonra bin yıl değil ya, geride bıraktığımız yüzyılın ortaları. Bin yılın ortası olur mu yerden? Ne yaptınız yani? Evet, ben de bilemedim bir an ne yaptığımı. Neyse işte iki tane Gümüşhacı köylü Samsun'a gidiyor. Ondan sonra işte hastaneye mi gidiyorlar, bir şeye gidiyorlar. Fakat bunlar işte bilen bilir. Bazı işte şeyler işte kumaşın falan öyle çok bağlı olduğu dönemler. Ve gübrelerin bilmem neyinde böyle kumaş çuvallarda satıldığı dönem. Ondan sonra mecbur işte bitmiş. Evin kadını da o gübre çuvallarından don yapmış beyine. Ondan sonra bunlar gidiyorlar, denize giriyorlar Samsun'da. Fakat açılıyorlar, oradan can kurtaran bağırıyor bunlara. Hemşerim gitmeyin, deniz şöyle, deniz böyle diye. Yok bunlar inat. burunlarının dikine gidiyor. Öküz gibi gidiyorlar. Ondan sonra laf yetişmedi. Tabii ben bunu amcamdan dinledim. Bölmeyeydi neydi değil mi Yeldan? Ne güzel gidiyordu. Hakikaten ya, bazı olayları insanlar çok güzel anlatıyorlar. Bir de bitirseniz tamam be. Allah Allah, bitiriyorum ama amcam anlatsa vallahi çok daha güzel anlatırdı. Neyse işte bunlar böyle gidiyorlar. Duymuyor ama bizimkiler yani. Hiçbir şekilde bizimkiler dedim hani Gümüşacık öyle iki tane adam. Duymayınca götte yazıyor sodyum nitrat potasyum fosfat geri dön diye. Böyle de bir şey işte, komik değildi. Evet, bu da o fıkraya benzedi. Hani bir tane bir fıkra var ya, bir şeye giriyorlar, hapishaneye bir herif düşüyor, ondan sonra mecbur arkasından hapisteki herkes böyle 3 diyor, herkes ha diye gülüyor, 4 diyor ha diye gülüyor, başka bir tanesi 7 diyor ha diye gülüyor. Bizimki de atıyor işte 2 diyor, herkes sus pus. Ondan sonra mecbur bu diyor ki niye gülmediniz diyor, sen komik anlatamadın diyorlar. Halbuki herifler şöyle hapiste dura dura o kadar alışmışlar ki şeye, aynı fıkraları anlatmaya birbirlerine. Bak gene komik olmadı. Ay vallahi olmadı, inanır mısınız? Bütün tekrarlayarak anlatan insanlar var ya, ay ay, gülmediğini anladığı için daha da fazla sündürür de sündürür, bulaştırır böyle, sıvar. Ama yani sizin hayatınızda az önce sodyum sülfat potasyum nitrattan sonraki bu buydu. Vallahi oydu, yemin ediyorum. Utancımla şarkıyı ulaştırıyorum şu anda. Burnum kırış kırış oldu. Gururuma da yediremiyorum. Ay çok fena gurur yaptım. Ne yapacağımı bilemedim, ben şarkıyı ulaştırayım. Komik değildi. It's not Jay-Z and Beyonce. It's not Nicki or Lil Wayne. It's not Oprah and Obama, the Pope, Ariana, Queen, Elizabeth, or Kanye. It's not pentagrams or witchcraft. It's not triangles or stacks of cash. Black magic or Gaga, Gucci or Prada, riding on the golden cap. All CIA is watching tonight. That's what it is, truth and the light. All CIA is watching tonight. Nothing to hide, secrets inside. It's like everybody in this body shining like Illuminati.
Behind the curtain of the new world order, it's not platinum and cryptic corners. It's not Isis or the Phoenix, pyramids of Egypt don't make it into something sordid. It's not Steve Jobs over the gates, it's not the Google of the United States. It's not Bieber or LeBron, Clinton or Bond, or anyone you love to hate.
All CI is watching tonight, that's what it is, truth and the light. All CI is watching tonight, nothing to hide, secrets inside. It's like everybody in this body shining like Illuminati. It's like everybody in this body shining like Illuminati. You know that everything that glitters in gold, so let the music take you out of control. It's time to feel it in your body and soul. It's like
everybody in this body shining like Illuminati. It's like everybody in this body shining like Illuminati. Like everybody in this body shining like Illuminati.
It's like everybody in this party shining like Illuminati. It's like everybody in this party shining like Illuminati. It's like everybody in this party shining like Illuminati. Everybody in this party shining like Illuminati. It's like everybody in this party shining like Illuminati.
Amazonlardan kim kaldı geriye diye soracak olursanız, benim tabii ki. İçinizdeki Amazonlardan bir tanesi benim, Yelda Hanım'ım. Eğilip bükülemeyeceğim, hiç kimse kusura bakmasın. Ama Yelda Hanım, demeyin öyle, demeyin, yapmayın öyle, yalnız kalırsın. Komşum yalnızlığında da birlikteliğine de bilmem neydi de zartına zurtuna da bana bir geldiler ama yani. Vallahi geldiler, bir afakanlar bastılar bana. Aa, yeter ama. Allah Allah. Nedir nedir bu yalnızlık bilmem nedir filan feşmek. İnsanların sürekli olarak birbirlerini şey yaptıkları, nedir onların pompaladıkları bir mevzu. Yahu sen tek başınayken eğer bu hayatın keyfini çıkarabiliyorsan zaten bu hayattan zevk alıyorsun, keyif alıyorsun ya. Öbürküsü zaten korkağın yarattığı olan bir şey. Tamam, birlikte vakit geçirebildiğin insanın olması, sevişmektir, öbüşmektir. Bunlar güzel şeyler. Hayır demiyorum zaten, bir Frigid Bardot gibi davranmıyorum mevzuya. Hayır, tabii ki güzel şeyler ama yani illa bu olacak diyerek bunun üzerine odaklanmak. Bu mu lan? Bu hayattan çekip giderken hayatın anlamı bir film şeridi gibi gözlerimin önünden geçti ve son dakikada algıladım. Ay, bu cümleyi kurmaktan gerçekten çok tiksiniyorum. Çünkü en son bu cümleyi aklımdan geçirdiğimde maalesef hakikaten ya çok acayip. Bunun ağrının üzerinden atmam lazım. Bazı cümleleri kurmaktan gerçekten imtina ediyorum. Kötü bir şey yaşamakla alakalı olarak. Çünkü işte benim bu en bir sevdiğim canım arkadaşım. Zaten onun yerine de hiç kimse gelmedi ki. Ondan başka da hiç kimseyle bu kadar güzel anlaşamadım ki arkadaş ben ya. Vallahi. Kim vardı ise hiçbirisiyle bu kadar güzel anlaşamadım. Hala yok. Yani var. Evet, konuşuyorum, ediyorum. Alınıyorlar, darılıyorlar, kırılıyorlar, ediyorlar filan peşmekin ama hiçbir zaman o olmadı yani. Olmayacaktı. Neyse. En azından ben şanslıydım yani. Bir de şanssız olup da gerçekten öyle birisine sahip olmayanlar var. Onları ne yapacağız? O da öyle bir durum. Vay, ilerleme kaydediyoruz Yelda Hanım. Kaydediyorduk. Evet, olaylar gelişiyordu. Neyse, işte gün işte böyle sabah onun vefat ettiğinin sabahında böyle sanki aydınlanmış gibi şey demiştim kendi kendime kalkıp. Son dakikada eğer anlarsam hayatın anlamını, o son anda anlarsam yemin ediyorum olay çıkarırım diye kafamın içerisinden bu cümle geçti. Sonra işte arkasından arayayım aramayayım teranesi, ondan sonra aramadım, öğlen işte ölümü geldi. Ama hani o arada bu cümle aklımın içerisinden geçti ve söylendim. Lan var ya, yemin ediyorum çok fena küfrederim ya filan demişim. O günden beri ben bu cümleyi hiç kurmamıştım. İşte batıldı böyle bir şey. Yoluna devam edebilmen için kaçtığın, ondan sonra hiçbir şekilde kullanmak istemediğin cümleleri kullanmaya başlıyorsun. Ay, senin bir tek senin kaybın vardı sanki bu hayatta. Herkes kendi bencilliğine bakıyor ki zaten. Ben de kendi bencil tarafımdan bakıyorum. Evet. Yani eğer şeyse, nedir onun adına, derdini anlatamamaksa. Çünkü benim en büyük sorunlarımdan bir tanesi şu: karşımdaki insanla konuşurken seni dinlemiyor olması, seninle ilgili empati yapmıyor olması, onun yerine kendi tarafından bakıp, hatta çoğu kez senin anlattığın şeyleri dinlerken karşı tarafın tarafında oluyor olması. Yani ne benim tarafımda ol, ne karşı tarafın tarafında ol. Sadece dinle. Bunu yapmak o kadar zor. Maalesef zor. Eğer hele bir de arada şeyler varsa, nedir onun adına,
böyle sıkıntılı bilmem ne. Mesela bunu Ayça'dan öğrendim ben. Vallahi çok ciddi söylüyorum.
O dönemde işte bir görüşmüştük, hani ben onunla mı gitmiştim, bir yerde mi oturmuştuk, konuşuyorduk bilmem neydi falan, bir şeyler anlatıyordu. Ondan sonra dönüp şey demişti. Hani psikologla alakalı olarak, esasında ben sana değil kendime anlatıyorum ve sana anlatırken çözümünü buluyorum falan demişti. Ha evet diyerek dinlemiştim ben de. Halbuki hani bilinçsiz bir şekilde benim yaptığım bir durummuş bu. Ben karşımdakini sadece dinliyormuşum. Kuzen de mesela her zaman bunu söyler bana. İşte arar, anlatır, eder filan feşmeken, ondan sonra mıcıma ve sonra arkasından der ki evet sen hani dinliyorsun, yargılamıyorsun. Evet yargılamıyorum. Ve benim de beklediğim tek bir şey var insanlardan, ya da en azından arkadaşım denilen insanlardan, yargılamadan ya da öneride bulunmadan dinleyebiliyor olmaları. Çünkü insan anlatırken sahiden çözümünü buluyor. Kendini anlatıyorsun. Sen karşındakini anlatmıyorsun, kendini anlatıyorsun. Bak psikologlar hep aynı şeyi yapıyor. Seni çözmeye çalışıyorlar. Ömrü hayatım boyunca hiç psikoloğa gitmedim. Bir kere aldığımız zoruyla o katakulli mevzusu ve onunla götürdüğüm psikiyatr var. Ay. Ay, o herifi görürsem bir daha yemin ediyorum boğarım yani, boğarım. O kadar gıcık oldum yani. Neyse, gitmediğim için bilmiyorum yani, ama filmlerde falan görüyorsun hani aşağı yukarı ne olduğunu biliyorsun. Ya da işte benim eski ev arkadaşımın sevgilisi de psikolog. Onunla da çokça konuşmuşluğumuz var bilmem ne falan. Ve daha ziyade senin konuşmanı sağlıyor. Senin çözümeni sağlıyor karşındaki. Sen de anlatıyorsun, o da seni dinliyor ve sana hiçbir şekilde yargıda bulunmuyor. Zaten bu yüzden hani insanlara dönem dönem, eğer kendini kötü hissediyorsan, bir şeyin sonucunu, çözümünü bulamıyorsan yaz yahut bir psikoloğa git eğer durumun varsa gerçekten. Bu çünkü ekonomiyle de alakalı bir durum. Eğer gerçekten ekonomin buna izin veriyorsa git ve anlat. Etrafında çünkü seni yargılamadan dinleyecek arkadaş, eş, dost, ah bah bah akraba, yo yo dostum yo. İnanabilirsiniz. Yo. İşte ben o yüzden zaten bahanın yokluğunu hep daha fazla hissediyorum. Çünkü öyleydi ya. Vallahi gerçekten öyleydi yani. Anlatıyordum ben ona. Hatta dönem dönem böyle gaza ihtiyacım oluyordu. Benim ondan duymam gereken bir gaz oluyordu. O benim sesimden anlıyordu. Ondan sonra benim anlattığım kişiyle ilgili olarak onu suçlamamı beklediğimi biliyordu. Var ama böyle bir şey. Yani anlatırken sen karşındakini suçlama, yani onu anlatıyorsun ama senin tarafında olmasını bekliyorsun ve onu suçlamasını istiyorsun. O yüzden mesela psikolog bu konuda ben de işe yaramaz. Çünkü ben içten içe istiyorum. Yani şöyle, ben suçluyorum karşımdakini, anlatıyorum. O benim tarafımda olsun. Benim karşımdakini suçlasın. O esnada o suçlarken ben zaten farkına varıyorum. Yok ya öyle değil falan diyerek onu savunayım. Ay. Deli olan sizsiniz. Ben normal gidiyorum ben buradan ya. Güzel bir hafta sonu geçirin. Ondan sonra hocam, fakat kimse, rica ediyorum ya lütfen. Özellikle son dönemde hepimiz aynı hassasiyetin içerisindeyiz. Giden gittiğiyle kalıyor. Geride kalanlar üzgün. Yapabileceğimiz tek bir şey var. Oyumuza sahip çıkmak. Oyumuzu kullanmak. Ve inat ve sebatla aklı selim bir şekilde davranmak. Rica ediyorum. Hani gereksiz herhangi bir şekilde insanları manipüle edecek şeylerden uzak durmaya gayret edin. Çünkü ciddi bir bilgi kirliliği var. Yani öyle bir noktaya geldik ki artık mesela hani şeyle mukayese ediliyor. 90'lar şöyleydi, 90'lar böyleydi, 80'ler şöyleydi falan feşmeken diye. Evet yani derin devlet denilen bir şey vardı 90'larda ve hepimizin zaten en çok ikrar ettiği şeylerden bir tanesi. Ama aynı zamanda haza muhteşem gazeteciler vardı. Sahiden araştırmacı gazeteci denilen gazeteciler vardı. Ve onlar ciddi bir şekilde her şeyin arkasında ne var ne yok gerçekten didikleyip ortaya çıkarıyorlardı. Şimdi böyle bir şey yok. Hiçbir şekilde gazetecilikle uzaktan yakından alakası kalmayan, oradan buradan duyduklarını insanlara sürekli olarak servis eden, senin benim zaten ulaştığım manipülatif bilgilere ulaşıp onları servis edenlerle dolu ortalık. Çok dikkat etmek gerekiyor. psikolojiden buraya, çünkü veda ediyorum bir saniye. Yani sahiden çok dikkat etmek gerekiyor. Herhangi bir konuda, herhangi bir şekilde ayrışmamamız gerekiyor. İstenilen de bu zaten. Kimin neyi neden yaptığını hepimiz biliyoruz. Senle ben aynı düşünmek zorunda değiliz ama birbirimizin fikirlerini de saygı duyarken bir taraftan senin fikrini, bir taraftan benim fikrimi söyleyebilme özgürlüğümüz için birbirimizin yanında durmamız gerekiyor. Ama bu demek değil ki sen beni manipüle edeceksin, ben seni manipüle edeceğim. Varsa eğer ortada yanlış bir şey, birbirimizle bu konuda kesinlikle uyarmamız gerekiyor. Aynen, öpüyorum. Güzel bir hafta sonu geçirin. Pazartesi görüşeceğiz. Yelda Hanım gitti Radyo Karavan'dan.
Kim demiş ki olmaz diye, yeter ki sen candan iste. Bir ışık ver gözlerime, ötesini hiç düşünme. Kim demiş ki olmaz diye, yeter ki sen candan iste. Bir ışık ver gözlerime, ötesini hiç düşünme. Olur olur, bal gibi olur, kalplerimiz yolları bulur. Olur olur, bal gibi olur, akan sular sularda dur. Karışamaz buna kimse, yaşayalım gönlümüzce, ötesini hiç düşünme. Olur olur, bal gibi olur, kalplerimiz yolları bulur. Olur olur, bal gibi olur, akan sular sularda durur. Akan sular sularda durur. Olur olur.